Ayrım 34, sayfa 461. 3. bölüm. 2007, Valentinus. 1. 30 Aralık 2007, 21.52. Yargı gecesine 26 saat 8 dakika kala. Darian, telefonun bir an önce çalmasını dileyerek otel odasında bir ileri bir geri yürüyordu. O işe tekrar bulaşmış olduğuna inanamıyordu. Kahrolası Lazdo. Adamın dersini almamış olması yetmezmiş gibi kendinin de hiçbir mazereti yoktu. Daha aklı başında düşünebilmeyi isterdi. Ama tüm duyguları yok olmuş, yerlerini hep Lazo ile özdeşleştirdiği o donuk, sancımsı hisse bırakmıştı. Onca yıldan sonra bile onu hala seviyordu. Birden cep telefonundan bir Patti Smith gitar melodisi geldi. Telefonu hemen kaptı. Evet. Sizin kayıp oğlanı buldum. Darian soluğunu koyverdi. Lazo'nun bulduğu dedektif pisliğin teki olabilirdi ama işinde iyiydi. Bolovde, ABD'nin psikiyatri hizmetleriyle de tanınmış en eski devlet hastanesi. Psikiyatri koğuşunda. Harika diye iç geçirdi Darian, midesi korkuyla burularak. Bundan sonrasını ben hallederim. Telefonu kapatırken Lazlo'ya yardım etmekle hata yapıp yapmadığını bir kez daha düşündü. Sonra hüzünle güldü. Tabii ki hata yapıyordu. Tek soru, sonrasında ne kadar pişmanlık duyacaktı. Hemşire anahtarı kilide sokarken Darian da küçük deri sırt çantasını omzuna astı. Sonra ağır metal sürgü çekildi ve kolu olmayan kapı dışa doğru açıldı. Size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu hemşire. Zihni açan Darian neredeyse yere düşecekti. Çılgına dönmüş zihinlerin tüm o gelişi güzel karmaşası mide bulandırıcı bir örgü halinde onunkine üşüştü. Keskin ve iğneleyici korku, sert ve baskıcı melankoli, yumuşak ve ıslak öfke, gıdıklayıcı gerginlik, orgazma özgü mutluluk ve hepsinin arasından ortaya çıkan ilaç kaynaklı bir zihin bulanıklığı sisi. Darian bir nefes aldı. Tüm o hasta zihinleri engellemeye çalışırken hemşirenin zihnine uzandı. Dikkatli olmak zorundaydı. Kontrolü yitirirse kendini hastalardan biri olarak Eliyah'ın yanında bulabilirdi. Ağzına kadar yükselen sıcak safrayı yutarak hemşireye baktı. İsim kartında Maria Sanchez yazıyordu. Başının gerisinde sıkı bir topuz halinde toplanmış, grileşmeye başlamış saçlarında tek bir tel bile dağınık değildi. Kadının her şeyi neredeyse zihni kadar düzenliydi. Kaçamağın kaygan örgüsünden uzak, cesur, bangır bangır bağıran duygular. Hemşire Sanchez düzene saygı duyuyordu ve hiyerarşiye de ve işlerin kitabına göre yürümesi gerektiği düşüncesine. 1.70'lik boyu ve 5 santimlik topuklu çizmelerinin avantajını kullanan Darian sırtını dikleştirdi. Sonra güçlü, düzgün bir güven duygusu yaydı. Otoriter bir hava. Adım Darian Wright. Eyalet Psikiyatrik Hastalıklar Dairesi'nden geliyorum. Photoshop'ta 20 dakika önce yaratmış olduğu kimlik kartını gösterir gibi yapıp çekti. Hemşire düzmece kimliğe bakmak için eğilince de ona kabullenişle karışık hafif bir mahcubiyet gönderdi. Sanchez düzmece kimliği sorgulamaya utanacaktı. Sizinle özel olarak konuşabilir miyim dedi Darian yakınlarında duran şişman bir hademeye bakarak. Tabii ki diyen hemşire onu içeri aldı ve kapıyı hemen kilitledi. Anahtarı kilitten çıkartırken Darian üstündeki mor etiketi zihnine not etti. Onun bakışlarının farkında olmayan Sanchez salonun uzak köşesini işaret etti. Hemşire odasında konuşabiliriz. Hemşire odasına doğru çabuk adımlarla yürüyen Sanchez, kemerinde takılı kocaman halkadaki anahtarlardan biriyle kapının kilidini açtı. İçeri girince kırılmaz kalın çift camdan dışarıya bakan Darian, bulduğu zaman Eliyah'ın nasıl bir durumda olacağını düşündü. ''Hemşire Sanchez'' dedi gizemli bir şekilde ona doğru eğilerek. ''Size güvenebilir miyim?'' ''Elbette ki'' dedi Sanchez. Heyecanlanmış, bir sırrı paylaşacağı için gururlanmış, karşısındaki kadın ona güvendiği için ve biraz da alınmıştı. Öyle bir soruya gerek duyulduğu için. Bu kurumla ilgili Darian duralayıp işitilmekten korkar gibi bakışlarını boş odada göz gezdirdi. Bazı yolsuzluk iddiaları var. Hemşire Sanchez bunun ortaya çıkmasının an meselesi olduğunu bilir gibi başını salladı. Özellikle de tedaviye ihtiyaç duymayan bazı hastaların buraya alındığına dair raporlar var. Örneğin kim? Eliyah Glass. Kaşlarını çatan Sanchez başını salladı. Neredeyse 15 yıldır burada çalışıyorum ve sizi temin ederim ki Bay Glass ciddi şekilde hasta. Bir adamı neredeyse döverek öldürecekti. Sonra durdu ve kaşlarını çattı. Bay Glass daha bu akşam geldi. Siz nasıl? Onu kendim görüp karar vermek isterim. Şimdi tam anlamıyla otoriter bir tavır takınmış, zavallı kadının zihnini iyice baskı altına almıştı. Hemşire itiraz etmek için ağzını açtı ama sonra hemen kapattı. Beni izleyin. Darya'nı hemşire odasından çıkartıp başka bir kilitli kapıdan geçirdi. Ayak sesleri uzun gri yeşil koridorda yankılanarak Eliyah'ın odasına doğru yürüdüler. Darian kapının çelik takviyeli cam takılmış küçük penceresinden içeri baktı. Eliyah'a bir deli gömleği giydirilmiş ve bağlanmıştı. Başını şiddetle bir ileri bir geri sallarken boynundaki kaslar geriliyordu. Bacaklarını savuruyor, yattığı ağır yatak güçlü tekmelerle sallanıyordu. Ağzı açıktı ama çığlıkları yalıtılmış kalın kapı tarafından boğuluyordu. Eğer bu da deli değilse dedi hemşire Sanchez, kimse değildir. İçeri girebilir miyim? İstek her ne kadar bir soru şeklinde yöneltilmiş olsa da Sanchez aslında ne olduğunu gayet açık şekilde anlamıştı. Bir emir. Sanırım girebilirsiniz dedi sesinde bir kararsızlık ifadesiyle. Yalnız çok yakınına gitmeyin. Buraya getirilirken hasta bakıcılardan birini ısırdı. İçeriye girmek için sabırsızlanan Darian başını salladı. Hemşire Sanchez kapının kilidini açtı. Soğuk odaya giren Darian burnuna çarpan yoğun idrar kokusuyla irkildi. Koku o kadar güçlüydü ki Eliyah'ın insanlıktan çıkmış çığlığını duymakta zorlanıyordu. Cansız kırmızı saçları tere bulanmış, tel tel yüzüne yapışmıştı. Gözleri fal taşı gibi açıktı ama alabildiğine irleşmiş göz bebeklerine bakılırsa etrafındakileri gördüğü söylenemezdi. Darian avucunu yavaşça onun yüzüne yaklaştırdı. Eliyah çığlıklarını artırarak başını çekti. Kendini hazırlayan Darian onun başını kavradı. Duygu dalgaları o kadar güçlü çarptı ki neredeyse bayılacaktı. Karma karışık, çığlık çığlığa bağırarak beynini doldurdular. Öfke, acı, aşağılanma, dehşet, akıl karışıklığı, nefret, hüzün, coşku. İlaçların getirdiği tüy gibi bir uyuşukluk pusunun gerisinde azgın duygu patlamaları. Çok geç olmadan ümit etti Darian. Empatik yetenekleri ve körelmiş savunması nedeniyle öteki hastaların psikozlarının Eliyah'ın zihnine sızıp onu titreyen bir et torbasına indirgemesi fazla zaman almazdı. Fiziki bedenini geride bırakıp kendini yavaşça onun deliliğine daldırdı. Duygular artık benliğini sarsarak etrafında dönüyordu. Ama Darian boyun eğmedi. İstilacıları yavaş yavaş dışarı atıp onları bir sakinlik bulutunun ardında maskelemeye başladı. Ve sonra onu, o keskin, delice acıyı hissetti. Gerçek Eliyah. Bitkin ve korkmuş. Zihinsel olarak bir cenin gibi büzülerek sinmiş Eliyah. Onu nazikçe okşayıp güç aşıladı. Sonra istilacıyı da ateşli bir öfke, dehşet ve ölüm saçan bir zihin dışarı atınca Eliyah iç geçirdi. Darian yavaşça onun zihni etrafında oluşturduğu buzumsu kalkandan sıyrılıp çıktı. Etraftaki çılgın zihinlerin geri gelmesinden korkan Darian onu tümüyle bırakmadı ama kendi duygularıyla baş başa kalmasına olabildiğince özen gösterdi. Benliğine geri döndüğünde vücudu ter içinde kalmış, dişlerini sıkmaktan çenesi ağrımaya başlamıştı. Eliyah, onu omzundan hafifçe sarstı. Beni duyabiliyor musun? Çok geç kalmış olmaktan, bir girdap gibi kıvrılıp bükülen duyguların onun benliğini çoktan ezip geçmiş olmasından korkuyordu. Sonra Eliyah hızla gözlerini kırpıştırdı ve ağzından tek bir sözcük çıktı. Evet, hangi yıldayız? Neden soruyorsun bunu diye sordu Eliyah kafası karışmış bir şekilde. Kahretsin, bana gelecekten geldiğini söyleme sakın. Darian güldü, iyileşecekti. Eğilip onun bağlarını çözdü. Sorularını yanıtlamaya vaktim yok. Sadece bana güven. Senin tarafındayım. Kime karşı? Seni burada tutmak isteyenlere. Eliyah'ın zihninden bir korku ve felç edici bir hüzün dalgası geçti. Ben buraya aydım dedi zorlukla soluyarak. Birini öldürdüm. Bir adamı öldüresiye dövdün ama sen bir katil değilsin. Epey uzun süre hastanede kalacak ama ölmeyecek. Gerçekten mi dedi Eliyah serin ve esintili bir ümit içinde. Gerçekten. Darian rahatlatıcı bir dinginlik ve ılık bir kesinlik yaydı. Şimdi bu kahrolası yerden çekip gitmeye ne dersin? Yolu göster. 2. 30 Aralık 2007 22.48 Yargı gecesine 25 saat 12 dakika kala. Hemşire! Darian sertçe kapıya vurdu. Hemşire! Sanchez pencerede belirince kapıyı açmasını işaret etti. Hemşire anahtarı kilide soktu ve kapı aralandı. Darian kapıyı hızla çekerek sonuna kadar açtı. Elia'yı gören Sanchez'in gözleri irileşti. Bay Glass'ın burada olmaması gerekiyor dedi Darian. Her ne kadar zavallı hemşireye zarar vermek istemese de nazik olmak için vakti yoktu. Zihnini açtı ve bastırdı. Diğer hastaların keskin ve hastalıklı çılgın zihinleri onunkine girmeye çalıştı. Sadece birkaç dakika daha, bunu yapabilirsin. Acısını göz ardı eden Darian kadını bileğinden yakaladı. Size bu hastanın taburcu edilmesinde bana yardımcı olmanızı emrediyorum hemşire. Darian'ın kalp atışları hızlandı, solukları sıklaştı. Bir yandan Sanchez'i bükerken, bir yandan da tüm o psikotik zihinleri Eliyah'tan uzakta tutmaya çalışmanın yarattığı gerilim neredeyse dayanabileceğinden fazlaydı. Hemşire hemen boyun eğmezse, onu da daha da sert bir şekilde büküp zihnini parçalamaktan başka seçeneği kalmayacaktı. Peki diye kekeledi Sanchez. Darian kadının bileğini bıraktı ve koridoru işaret etti. Hemşire tedirgin bir şekilde gri yeşil koridorda yürümeye başladı. Darian ter içindeki alnını sildi ve zihinsel tutuşunu gevşetti. Kadın kararını verdiğine göre fikrini değiştirmesi pek olası değildi. Ziyaretçi salonundan geçerlerken yerleri silen görevli durdu ve onlara baktı. Darian adama yoğun bir aldırmazlık duygusu gönderdi. Panik içindeki hemşireye, otoriter kadına ve boş gözlerle bakan ter içindeki kızıl saçlı adama duyduğu ilgiyi bir anda kaybeden görevli bakışlarını tekrar yere çevirdi. Darian bitkin bir halde hızla çıkış kapısına yöneldi. Ama önlerinde iki nöbetçi vardı. Maria ne yapıyorsun? Önümüzden çekil Pit. Sanchez adamlardan birisini itip geçmeye çalıştı ama adam kıpırdamadı. Elbette ki çekilmeyeceğim dedi adam onu kolundan tutarak. Paniğe kapılan hemşire Darian'a baktı. Dişlerini sıkan Darian ona bir cesaret dalgası gönderdi. Sanchez diklendi. Bu hanım eyalet psikiyatrik hastalıklar dairesinden geliyor ve bana Bay Glass'ın buraya yanlışlıkla getirildiğini söyledi. Şaka mı yapıyorsun sen dedi öbür nöbetçi. Bu kahrolası kaçık beni ısırdı. Sargılar içindeki kolunu uzattı. Hiçbir yere gitmiyor. Ama... Sanchez bakışları Darian'la güvenlik görevlileri arasında gidip geldi. Zihnindeki çelişkili istekler kakofonik bir şamataya dönüştü. Gözleri yuvalarında döndü ve yere yığıldı. Darian birden öfkeli bir bilinç daha hissetti ve beyaz önlük giymiş bir doktor hızla odaya girdi. ''Burada neler oluyor?'' dedi yüzü kızarmış bir halde. Ve Glass odasının dışında ne arıyor? Diğer hastaların zihinleri kendi zihninde yaygaralar kopartırken Darian akıl sağlığının iyice yıprandığını hissetti. Çabuk hareket etmek zorundaydı. Bir iyi niyet duygusu yaymak için elinden geleni yaptı. Tüm sorularınızı benim yanıtlamam daha doğru sanırım. Doktor ve nöbetçiler beklenti içinde ona doğru döndü. Darian olacaklara dayanabileceğini umarak Eliyah'ın zihni etrafındaki engeli güçlendirdi ve ardından tüm çabasını ötekilere yönlendirdi. Çelişkili duygularla yüklü dört zihinle birden uğraşmanın en etkili yolu, duyguların en şiddetlisini göndermekti. Dehşet. Her birine zihninde yuvalanmış en büyük fobiyi ortaya çıkartacaktı. Kahretsin diye bağırdı Pete. Hayali örümceklerden kaçmaya çalışırken neredeyse düşüyordu. Anında bambaşka korkulara kapılan doktor, ''Tanrı aşkına!'' diye bir çığlık attı. Felç olmuş halde ve sessizce ağlayan ikinci görevliyi omzundan kavrayıp çekerek kendini hemşire odasına attı. Onları hemen Pete izledi. Dişlerini sıkan Darian bir yandan dehşet bulutunu pompalamaya devam ediyor, bir yandan da Eliyah'ın zihnini ayrı tutmaya çalışıyordu. Eğilip Sanchez'in kemerindeki zincire bağlı anahtar destesini aldı ve telaşla mor etiketli anahtarı aramaya başladı. Bulunca kilide ulaşabilmek için hemşirenin baygın bedenini kapıya kadar sürükledi. Anahtarı kilide sokmaya çalıştı ama eli çok fazla titriyordu. Tükenmenin eşiğindeydi. Ve birden omzundaki bir dokunuşla irkilip çığlık attı. Bir el uzanıp tutmakta olduğu anahtarı aldı. Parmaklar onunkilere temas edince Darian tüy gibi bir dinginlik hissetti. Sonra anahtarı alan kişi toparlanmasına yardım etti. Haydi gel. Darian gözlerini açınca kendisine bakan Eliyah'ı gördü. Son derece sakindi. Kendini hareket etmeye zorladı ve kapıdan çıkan Eliyah'ı takip etti. Kapıyı arkalarından kapatan Elia, duvardaki kare biçimindeki kırmızı metal kutuya uzandı ve içindeki kolu çekti. Doğal olmayan bir sessizlik anından sonra yangın alarmı çalmaya başladı. Alarmın sireni havayı yırtarken Darian kendi zihnine uzandı ve Elia'nın pusu sakinliği haricinde her şeyi kapattı. Birlikte yangın merdivenlerine koştular ve yanmayan bir binadan kaçmaya çalışan panik içindeki görevli, doktor, hemşire ve hasta kalabalığıyla birlikte basamakları ikişer ikişer atlayarak sokağa indiler. Darian taksi şoförüne Elia'nın kaldığı otelin adresini verdi. Lazo bizi orada bulacak dedi. Elia tam Lazo'nun kim olduğunu sormak üzereyken zihninde bir anı canlandı. Lazo, kör mü? 5. ara. 23 Mayıs 2007. 20.07. Yargı gecesine 222 gün kala. Kendi acısını paylaşıp diğerlerininkini de dinledikten sonra Susan Collins dünyaya yepyeni bir gözle bakmaya başlamıştı. Kendi dışındaki insanlar da ilk kez ona gerçek gibi görünüyordu artık. Her çift gözün gerisinde kendisininki gibi yürek paralayıcı bir öykü olduğunun bilinciyle etrafına baktı. Valentinus öksürerek boğazını temizledi ve herkes kendisine yaşadığı en insanca anı vermiş olan adama doğru dönerken o da sessizliğe büründü. Valentinus dönüp gözlerine bakınca Susan o güne kadar duymadığı kadar engin bir sevecenlik ve anlayış hissine kapıldı. Hepiniz diğerlerinin öyküsünü dinlediniz dedi Valentinus. Her biri yaşamınız boyunca hayatınızda yankılanmaya devam eden bir ızdırap örgüsü yaratıyor. Size biçim veren bir örgü, sizi değiştiren bir örgü. Telaşsız, sakin bir tonda ve herkesin gözlerinin içine teker teker bakarak konuşuyordu. Ve her biri benzersiz de olsa sizin suçunuz olmadan, dışınızda gelişerek başınıza gelen bir felaket öyküleriydi bunlar. Öyle bir belayı hak etmek için hiçbir şey yapmadınız. Sadece oldu. Susan farkında olmadan başını salladı. Doğruydu. Evet, her zaman oğlanlarla biraz serbest olmuştu ama o gece tecavüze uğramayı hak etmemişti. Senin suçun değildi. Değildi. Değildi. Bu mantrayı zihninde tekrarladı. Ve bunu ilk kez yapıyor olmasa da doğruluğuna ancak şimdi inanıyordu. Burada kimler Tanrı'ya inanıyor diye sordu Valentinus birden. Bir elips oluşturacak şekilde oturmuş 25 kişiden 15'i el kaldırdı. Susan onların arasında değildi. Valentinus inananlara birer birer baktı. Söyleyin bana, o korkunç şeyler başınıza gelirken inandığınız Tanrı neredeydi? Kimse yanıt vermedi. Valentinus başını üzüntüyle salladı. Ve siz inanmayanlar, Tanrı'nın hepinizi tek tek tasarlamadığı düşüncesinde ısrarlı mısınız? Bilincinizin doğmasına evrimin olasılık dışı bir hatasının neden olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yaşamın, sizin yaşamınızın sadece bir kaza olduğuna inanmaya razı mısınız? Susan her ne kadar bir Katolik olarak yetiştirilmiş olsa da uzun zaman önce Tanrı'ya inanmayı bırakmıştı. Her ne kadar çocukluğunda yaşadığı o kabus gibi olay bu sonucu hızlandırmışsa da o sonuca zaman içinde öyle ya da böyle zaten geleceğine inanıyordu. Yine de çocukluğunda geçtiği dinsel beyin yıkama, yaşamın ilkel bir protein çorbasından öylesine ortaya çıkmış olduğuna inanmasına izin vermeyecek denli güçlüydü. Bu ülkenin bölünmüş olmasına şaşmamak gerek dedi Valentinus. Her iki kuram da eşit derecede zayıf. Bizi kendi suretinde olmasına rağmen kusurlu olarak yaratan bir tanrıya inanabiliriz. O kusurdan dolayı bizleri binlerce yıldır cezalandıran bir tanrıya. Milyonların açlıktan, hastalıktan ve savaşlardan kırılmasına izin veren bir tanrıya. Bize gençliği bağışlayıp sonra onu geri alıp bizleri yaşlı, yıpranmış bedenlerin içinde kafana kısılmış bir şekilde yalnız ölümlere terk eden bir tanrıya. Duralayıp bir tepki gelip gelmeyeceğini tarttı. Ama zaten öyle bir şey olmasına imkan yoktu. Ya da başımızı kuma gömebiliriz. Kökenimizdeki yaratığın bir dizi gelişigüzel mutasyon sonucunda evrimleştiği konusunda ısrar ederiz. Yaşamın amaçsız olduğu konusunda kör bir direnişe kapılır ve etrafımızı saran sayısız mucizeyi görmezden geliriz. Öldüğümüzde yok olup gideceğimizi düşünürüz ve ruh diye bir şeyin olmadığını kabul ederiz. Ve yaşamın hiçbir anlamı olmadığını dayatırız kendi kendimize. Valentinus yerinden kalktı. Söyleyin bana, hangi safsatayı seçiyorsunuz? Bunun hakkında hiç gerçekten düşündünüz mü? Yanıtın çoğunuz için hayır olduğunu biliyorum. Hangi televizyon programını seyredeceğiniz, hangi arabayı alacağınız, ne zaman terfi edeceğiniz, hangi üniversiteye gideceğiniz gibi saçma sapan şeyleri saplantı haline getiriyor. Yaşamda öylece yuvarlanıp gidiyorsunuz. Asıl sormanız gerekenler dışında yaşamınızdaki tüm ıvır zıvırla derinlemesine ilgileniyorsunuz. Ya asıl sorular? O soruların cemaatin beyninde şekillenmesini bekler gibi duraladı. Neden buradayız? Amacımız ne? Öldükten sonra ne oluyor? Dünyaya gelmenin sadece bir kaza olduğunu düşünen inançsızlar için bunlar anlamsız sorulardır. Öldüğünüz zaman her şeyin bittiğine inanıyorsunuz. Dünyanız, yaşamınız, bilinciniz yok olup gidiyor. Ama inançsızların çoğu yine de sanki ölümden sonra bir yaşama inanır gibi yaparak yaşıyor. Reddettikleri bir dinin dayattığı etik yasaya uyarak yapıyorlar bunu. Yalan söyleme, hile yapma, çalma vesaire. 25 kişinin çoğu çeşitli şekilde başını salladı. İyi ama neden? Ölümden sonra hiçbir şey yoksa o zaman iyi insan olma çabaları neden? Mümkün olan her türlü aşırı zevkin içinde kaybolmalarını engelleyen ne? Evet, bazıları o tür şeylerin peşinde koşuyor. Ama şunu bilin ki inançsızların çoğu içten içe duyulan korkuyla yaşar. Korku içinde ama asla doğru yoldan ayrılmadan. Final bölümü yaklaşıyordu. Asıl darbeyi indirme zamanı yani. Ama siz inananlar, siz daha büyük bir ikiyüzlülük yapıyorsunuz. Onun öğretilerinden hangilerini izleyeceğinizi açık büfeden meze seçer gibi alıp nabza göre din uyguluyorsunuz. Ve tüm o şeyle yaşarken de kendinizi Tanrı'nın bağışlayıcı olduğuna, onun emirlerine karşı gelmiş olmanıza gerçekten aldırmayacağına ikna ediyorsunuz. Üstelik Tanrı'nın öfkesine ve en küçük bir pervasızlığın intikamını alacağına dair İncil'de o kadar çok kanıt varken, Valentinus mırıldanmaların dinmesini bekledi ve söylemek için onca girizgah yaptığı şeyi dile getirdi. Bu iki karşıt görüşün ikisi de saçmadır, mantıklı değillerdir. Ne bir inanç sistemi olarak kabullenilmelidirler, ne de yaşam şekli olarak. Duralayıp gülümsedi. Ama ben size doğruyu göstermek için buradayım. Size daha iyi bir yol göstermek için.